Ayrım 9.
Batı Afrika'da gerçekleşen o parlak varlık İdrisoğulları'nın atalarının sayılıyordu. İdrisoğulları'nın dışında kalanlarsa o varlıktan kendilerinin yoksun olduklarını görüyor, kavruyorlardı. İdrisoğulları'nın hiçbirinin eriştiğine, tümü şöyle dursun, yarısına bile erişemediklerini görüyorlardı. Soylarının peygamber ailesine dayandığının İdrisoğulları'nınki kadar sözünü ettiğimiz onca tanıklar ölçüsünde tanıkları bulunmayanlara düşen bir şey vardı. İdrisoğulları'nın durumlarındaki özelliği kabul etmek. Halk kendilerinin de peygamber ailesinden olduklarını onaylıyordu. Ama kesin olan bilgiyle sanı bir değildir. Gönül yatışarak kesinlikle evet demek başkadır, kuşkuyla evet demek başkadır. Evet, ne zaman ki İdrisoğulları'nın durumlarındaki özelliği, üstünlüğü, peygamber soyundan sayılıp da aynı özelliğe sahip bulunmayan kişi görüp kavradı, soluğu kesilircesini içerledi buna. Bu durumda olanların çoğu istediler ki, İdrisoğulları'na bulundukları onurlu durumdan uzaklaştırıp aşağılıklara düşürsünler. İçlerinden büyük bir kıskançlık duydukları için İdrisoğulları'nın soylarını onaylamamakta direnme yoluna gittiler. Sözünü ettiğimiz türden iftiralara, yalan sözlere daldılar. Kendilerininki gibi İdrisoğulları'nın soylarında da sanı ve çeşitli olasılıklar bulunduğuna gerekçe hazırlayıp bu konuda eşit duruma gelmeleri için. Ama onları kendi durumlarını düşürmeyi başaramadılar. Onların durumlarına yükselmeyi de sağlayamadılar. Batı Afrika'da peygamberin soylu ailesinden bulunanlar içinde bizim bildiğimize göre İdris'in torunları ölçüsünde soyları açıklığa ve aydınlığa kavuşmuş olan kimse yoktur. Ali oğlu. Hasan soyundan gelen İdris'in torunları ölçüsünde. Bu çağda onların uluları İdris oğlu İdris oğlu Kasım oğlu Avvam Yahya oğlu Muhammed oğlu Huti Yahya'nın Fas'taki torunları olan İbran oğullarıdır. Bunlar peygamber ailesinin Fas'ta bulunan ve dedeleri İdris'in evinde kentinde oturan ileri gelen kişileridir. Tüm Batı Afrika halkı içinde ululukları vardır bunların. İdrisoğulları bölümünde inşallah ileride anlatacağımız gibi bu böyledir. Muvahhidler Devleti'nin kurucusu İmam Mehdi. Batı Afrika'da bulunan dar görüşlü din bilginleri, Muvahhidler Devleti'nin kurucusu İmam Mehdi ile ilgili bir takım eleştiriler ortaya atarlar ki, onların bu eleştirilerini de sözünü ettiğimiz saldırganlıklardan saymak gerekir. Dar görüşlü din bilginleri, İmam Mehdi'yi şarlatanlıkla ve karıştırıcılıkla suçluyorlardı. İmam Mehdi gerçek tevhid inancını savundu ve kendilerinden önceki azılılarla savaşıp onları ortalıktan sildi diye suçluyorlardı. Mehdi'nin ileri sürdüğü ne varsa hepsini yalanlıyordu bu din bilginleri. Mehdi'nin yandaşları muvahhidlerin onun peygamber ailesinden geldiği yolundaki sözlerini bile. Din bilginlerini İmam Mehdi ile ilgili olan her şeyi yalanlamayı iten şey onu kıskanmış olmalarıydı. Çünkü onlar önce bilimde, fetvada, dinde kendilerinin daha üstün geleceklerini sanmışlardı. Sonra gördüler ki Mehdi aralarından sivrilip seçkin bir duruma geçti. Görüşlerine uyulan, sözü dinlenen, izinden gidilen kişi oldu. O zaman çekemediler bunu. Başladılar görüşlerinde onu eleştirmeye ve yalanlamaya. O ne ileri sürdüyse hepsini yalanladılar. Kıskanç din bilginleri Lumtune kabilesi egemenleriyle içli dışlı olmuşlardı. Bu egemenler Mehdi ile düşman durumundaydılar. Mehdi'yi kıskanan din bilginleri yalnızca onlar tarafından saygı ve ilgi görüyorlardı. O kabileden olanlar, bozulmamışlıkları ve dinsel çabaları nedeniyle din bilimi öğrenmişlere devletlerinde üstün yer veriyorlar, her din bilginini kendi ülkesinde ve toplumundaki değerine göre danışmanlık görevine getiriyorlardı. Din bilginleri de onların yandaşları oluvermişlerdi. Lumtuneliler, Murabıtlar Devleti, kimlerle savaşıyorlardıysa o din bilginleri de onlarla savaşıyorlardı. Mehdi onlara ters düşen bir görüş ortaya çıkmıştı. Onların tutumlarını, din bilginlerinin onlar için sıkıntılara girişlerini, Lumtunililere yaranmak ve onların devletlerine bağnazlığa vuran bir bağlılık gösterisinde bulunmak için çaba harcamalarını kınıyordu. İşte Mehdi'nin tutumu böyle olduğu sürece yüklendiler Mehdi'ye, ondan öç almaya koyuldular. Oysa Mehdi'nin yeri değeri başkaydı, onlarınki başkaydı. Mehdi'nin durumuysa onların Mehdi hakkında düşündüklerinden bambaşkaydı. O kişi hakkında ne düşünebilirsin ki? İnandığı yolda yürümek için tek başına devlet adamlarına karşı çıkıp yüklendikçe yüklenmişti tutumlarından dolayı. Görüşlerine din bilginleri kabul etmeyince de onları halk içinde tartışmaya çağırmıştı. Mehdi Lumtunelilere karşı da doğrudan doğruya savaş çağrısında bulundu. Devletlerini, Murabıtlar Devleti'ni kökünden koparıp yere serdi ve altüst etti o devleti. O devlet ki gücü çok daha büyük, sayıca daha üstün, yardımcıları ve koruyucuları çok daha kalabalık gözüküyordu. Bu savaşta Mehdi'yi tutanlardan da çok kişi öldü. O denli ki sayılarını ancak Tanrı bilir. Mehdi'nin yandaşları ölünceye dek ona evet demişlerdi. Tehlikeye karşı canlarını koyarak onu korudular. Mehdi'nin çağrısının değerini göstermek için bütün güçlerini kullandılar Tanrı hoşnutluğuna yaklaşsınlar diye. onun bir sözüne, çağrısına bağlılıklarını ortaya koysunlar diye. Onun sözü tüm sözler üzerinde bir üstünlük sağlayıncaya, boğazın iki yakasındaki, Fas ve İspanya'daki, devletlerin hepsini yeninceye dek çabaladılar. Böyleyken o, gösterişsiz bir yaşam sürüyordu. Sıkıntılara katlanmayı biliyordu. Dünya malının azıyla yetinmişti ölünceye dek. Dünyasında eğlence ve çıkar olarak hemen hiçbir şeyi yoktu. Hatta canların atıldığı, gönüllerin aldanıp dilediği çocuğu bile. Şimdi bilmek isterdim doğrusu. Mehdi'nin böyle bir tutum ve yaşamı seçmesindeki amacı, Tanrı hoşnutluğuna yönelmek değilse başka ne olabilirdi? O insan ki, dünyadan yaşamı boyunca bir tat almamıştı. Kaldı ki, amacı kötü olsaydı işleri de sonuculaşmazdı onun. Çağrısı yayılmazdı. Tanrı'nın gelip geçen kulların uyguladığı yasası böyledir. Din bilginlerinin Mehdi'nin soyunun peygamber ailesine dayandığını kabul etmeyişlerine gelince, onlar bu kabul etmeyişi güçlendirecek dayanaktan yoksundurlar. Üstelik Mehdi'nin peygamber soyundan geldiğini ileri sürdüğü eğer gerçekse bu savı çürütecek bir kanıt da yok ortada. İnsanlar kendilerinin hangi soydan geldiklerini sürerlerse tersine bir kanıt bulunmadıkça onaylanırlar. Din bilginleri eğer diyorlarsa ki bir toplumun kendi içinden gelmeyen, kendi soydaşı olmayan yabancı bir kişinin o topluma başkanlığı olacak şey değildir. Bu kitabın ilgili bölümünde değineceğimiz gibi burası doğru. Bu kişi ise Masmude kabilesi topluluklarına başkanlık etmiştir. Bu kabileden olanlar onun izinden gittiler, ona boyun eğdiler. Onun kabilesi olarak bilinen Hereye kabilesine özel bir bağlılık gösterdiler. Ölünceye dek onun çağrısında görev almaktan geri durmadılar. Öyledir. Ancak bilinsin ki Mehdi'nin başa geçme işi peygamberin kızı Fatıma'nın soyundan gelmiş olmasına dayanmıyordu. Halk da onu bunun için başkan seçmiş değildi. Halkın bağlanıp onu başkan seçmesi Hereye'ye, Masmude'ye bağlılıklandı. Ve atalarının bu kabilelerde yerleşmiş olmalarından ileri geliyordu. Fatıma soyundan gelmişliği ise kapalı kalmış, silinip gitmişti halk arasından. Soyu salt kendince ve kendi yakınlarınca bilinirdi. Yani soyunun kökeninden sıyrılan Mehdi, onların soydaşı olmuştu artık ve öyle ortaya çıkmıştı. Bu durumda onun soyunun dayandığı köken, kabileler arasında artık bilinemez olduğu için başkanlığına engel görülemez. Gerçek soy bilinmediği zamanlarda böyle durumlara çok rastlanır. Becile kabilesinin başkanlığı için Arfece ile Cerir'in aralarında nasıl çekiştiklerinin öyküsüne bakabilirsin. Kaynaklarında da anlatıldığı gibi Arfece, Est kabilesinden geliyordu köken olarak. Ama Becile kabilesiyle kaynaşmıştı. O denli ki Cerir'in karşısına geçmiş, o kabilenin başkanlığına adaylığını koyarak Cerir'le Hazreti Ömer'in önünde çekişmişti. Kaynağına bakarsan gerçeği görürsün. Tanrı doğru yolu göstericidir. Söz konusu yanlışları anlatırken sözü uzatarak az kalsın bölümün temel amacının dışına çıkacaktık. Ne var ki konu önemli. Çoğu güvenilir hadis ve tarih üstadlarının ayakları bu tür olay ve bakış sırasında kaymıştır. Düşünce ve yorumları donmuş, yanlışlara takılı kalmış, başkaları da görüş eksikliğinden, uyuşukluğa düşüp karşılaştırma yapmamaktan, onları alıp aktarmışlardır olduğu gibi. Hiçbir incelemeye ve kafa yormaya gerek görmeden, uydu yazarlar derlemelerine eskilerden aldıkları yanlışları o denli yerleştirdiler ki, tarih bilimi yanlışlar bütünoluverdi, karma karışık bir duruma geldi. Tarihçinin yüklendiği bu oldu. Ve tarih artık bolca ağıt bulunan halk masallarından sayılmaya başlandı. Onun için, gerçek anlamıyla, bu bilim dalının adamına bilgi gereklidir. Tarihçinin toplumsal ve siyasal kuralları, varlıkların doğal durumlarını, doğal yasaları, toplumların, ülkelerin ve çağların kendi süreçleri içindeki değişimlerini, ahlakları, gelenek ve görenekleri, inanç, görüş ve anlayışları ve öteki durumları bilmesi gerekir. Çağındaki durum ve gelişmeleri de iyice kavrayıp geçmiştekilerle karşılaştırması, aradaki uygunluk, benzerlik ve başkalıkları gözden geçirmesi, bunların nedenlerine inmesi, devletlerin ve toplumların üzerinde durması, bunların hangi nedenlerle ve nasıl ortaya çıktıklarını, oluşumları, gelişimleri, gelişim nedenleri, egemenleri, devlet adamları ve ilgili haberleriyle birlikte incelemesi zorunludur. Her olayın nedenlerini, kökenlerini bütünüyle saptayacak, her haberin kaynak, dayanak ilkelerini öğrenip bilecek ölçüde yapmalıdır incelemesini. O zaman aktarıla gelen bir haberi elindeki kurallara ve ölçülere vurur. Eğer o kurallara, ölçülere uygun düşüyorsa, sağlamlık ilkeleri doğrultusundaysa haberin sağlamlığını, değilse çürük olduğunu anlar ve almaktan vazgeçer o haberi. Eskiler onun için tarih bilimine çok büyük değer verirlerdi. Tabiri, Buhari ve onlardan da önce İbn İshak ve benzerleri, İslam bilginleri, tarih bilimini benimsemişlerdi. Ne var ki çoğu tarihçi bu inceliği unuttu sonradan. O denli ki tarihle uğraşmak bilgisizlik alanına yönelmek sayıldı. Herkes küçümsedi bu bilim dalını. Özellikle bilim alanlarında pek yeterli olmayanlar bu bilim dalıyla uğraşmayı, tarihle ilgili bilgiler edinmeyi, bu bilim dalına dalmayı, eğilip araştırma yapmayı düşüklük saydılar. Bu nedenle giderek bağlı deve bağsızına, öz kabuğuna ve doğru yanlışa karıştı. İşlerin sonu Tanrı'ya kalmış. Tarihçinin zaman içindeki değişmeleri ve süreçleri görememekten ileri gelen yanılgısı. Tarih alanında düşünen yanlış ve yanılgının gözden kaçabilen ince bir nedeni var. Çağlar değişir ve günler geçip giderken toplumların, kuşakların durumlarının da sürekli olarak değiştiğinin gözden kaçırılması. Bu derinde ve gizli bir hastalıktır. Neden ki bu hastalık uzun yüzyıllar geçtikten sonra kendini gösterir. Onun derinde işleyişini halktan sıradan kişiler anlayamaz. Bu şudur. Evrenin ve toplumların durumları, ilişkileri, gidişleri bir tek süreç, burada İbni Haldun'un kullandığı sözcük vetire, üzerinde sürmez ve değişmeyen bir çizgide kalmaz. Günler, zamanlar geçerken oluşan değişmeler ve durumdan duruma geçişler bütünüdür her şey. Bu değişmeler ve geçişler kişilerde, sürelerde, kent ve kasabalarda olduğu gibi tüm evrende, ülkelerde, kıtalarda, zamanlarda ve devletlerde de olur. Tanrı'nın kulları, yaratıklar arasında sürüp gelen bir yasasıdır bu. Dünyada niceler gelip geçti. Fars toplumları, Süryanlar, Nabatlar, Tubbalar, İsrailoğulları, Kıptiler. Bunların devletlerinde, ülkelerinde, politikalarında, sanatlarında, dillerinde, söyleyiş biçimlerinde ve kendi türleri arasında paylaştıkları öteki konularda, dünyayı bayındır kılma çabalarında, doğayı işleme biçimlerinde, kendilerine özgü durum ve tutumları vardı. Bıraktıkları yapıtlar buna tanıklık eder. Bunlardan sonra ikinci kuşak Fars, Rum, Arap toplumları geldi. Durumlar değişti, durumlarla birlikte gelenek ve görenekler, değişenler kendi cinslerine ya da benzerlerine ya da tümüyle başka olanlara, karşıtlarına dönüştüler. Dipnot, yani eskiler, eski durumlar, gelenek ve görenekler değişince ya aynı türden ya benzerleri ya biraz değişik olanları ya da tümüyle başka, tümüyle ters, tümüyle karşıt olanları ortaya çıktı. Bütün bu oluşumda iç içe ve birinden öbürüne dönüşerek gerçekleşti. Metindeki anlatım bu anlamı içerecek niteliktedir. Ve sonra Mudaroğulları egemenliğiyle İslam geldi. Dipnot, buradaki anlatıma göre İslam'ı getiren Mudar kabilesidir. İbni Haldun 1. ve 2. ana bölümlerin çeşitli bölümlerinde bu görüşünü, yani İslam'ın kabile gücüne dayandığını vurgulayacak. Mudaroğulları ile İslam gelince, o zamana dek değişerek süre gelen, eski durumların tümü yeni bir devrimle başka bir oluşuma dönüştü. Gelişmeler bugün çoğu bilinen gelenek ve görenekler kuşaktan kuşağa geçerek ve değişerek sürüp gitti. Ve Arap devleti de yıkıldı. Egemenlik günleri tarihe karıştı. Güçlerini yerleştiren, devletlerini, ülkelerini kuran eskiler göçüp giderken, egemenlik bu kez Arapların dışından kişilerin, söz gelimi, doğuda Türklerin, batıda Berberlerin, kuzeyde Franklerin eline geçti. Geçip giden yönetimler ve egemenliklerle birlikte nice toplumlar da gömüldü tarihe. Bu arada türlü oluşumlar, niteliği unutulan görenekler, izleri silinen töreler de birbirini izledi. Toplumsal değişimlerin ünlü nedenleri. Durumların, toplumsal yaşamın, gelenek ve göreneklerin değişimlerin ileri sürülen ünlü bir neden vardır. Her toplumun yaşamındaki dalgalanmalar, gelenek ve görenekler o toplumda egemen olanın yaşam biçimine, tutum ve davranışına bağlı olarak gelişir diye anlatılır. Bu bir özdeyiş biçiminde şöyle de dile getirilir. Halk hükümdarın dinindedir. Devlet adamları, devletin egemen kişisi, devlet ve yönetimin başına geçtikleri, işleri yürütmeye koyuldukları zaman, kendilerinden öncekilerin durum ve tutumlarını, gelenek ve göreneklerini göz önünde tutmamazlık edemezler. Çoğunu da alırlar onların. Ama kendi dönemlerindeki toplumsal gelişmeleri, kendi gelenek ve göreneklerini de bir yana itmeyip birlikte değerlendirirler. Bu değerlendirme sonucunda, önceki toplum görenekleri ve toplumsal yaşama oranla yeni devletteki görenekler daha değişik biçimde ortaya çıkar, bir takım başkalıklar görülür. Sonra başka bir yönetim geldiğinde ve yeni ile eski gelenek ve görenekler yeniden kaynaşıp oluştuğunda yine bir takım şeyler değişmiş olur. Bu yeni oluştaki durumlar ilk yönetimdeki durumlardan çok daha başkadır. Başkalıklar, değişimler basamak basamak artarak sürer sonuna dek. En son başkalık büsbütün keskinleşir, yepyeni bir oluşum belirir. Uluslar, toplumlar, mülk ve egemenlikte birbirini izledikçe toplumsal dalgalanmalarda ve çeşitli durumlardaki değişimlerin ardı arkası kesilmez. Haber değerlendirmedeki yanılgı ve nedeni. Dönemler ve yönetimler arasında karşılaştırma yaparak sonuçlara varma eğilimi, insan yaratılışında var olan bilinen bir eğilimdir. Kimi yanlışlık elde olmadan başa gelir, unutursun, bilinçsiz bir şey yaparsın, dolayısıyla doğru çizgiden, temel amaçtan uzaklaşırsın ve böylece yanlışa ve yanılgıya düşmüş olursun. İşte bu nedenle kişi kimi zaman tarihtekilerle ilgili birçok haberler işitir. Durumların değişimlerini, devrimleri göz önünde tutup değerlendirmez. İlk bakışta aklına ne gelmişse, ne duyup düşünmüşse ona göre bir anlayışa varır, tutar. Eskileri gördükleriyle karşılaştırır, öyle değerlendirir haberi. Oysa arada birçok değişimler olmuştur, nice başkalıklar vardır. Bunu hesaba katmadığı için yanılgıların arasında bocalar kalır. yanlış değerlendirmenin bir örneği.
Bunun bir örneği, zalim, Haccaç ile ilgili haberler aktarırlarken tarihçilerin onun babasını, bugün bilinen öğretmenlerden biriymiş gibi anlatmalarıdır. Oysa çağımızda öğretmenlik geçim yolu sayılan uzmanlık dallarından bir meslektir. Soyluların seçmeyi kendileri için küçüklük saymakta oldukları bir meslek. Öğretmen kökünden kopmuş bir ağaç niteliğinde düşük ve küçük kişidir bugün. Hoş görülen ücretli zanaat adamlarından ve uzmanlardan birçoğu adamı olmadıkları üst basamaklara adım atmaya yeltenirler. Erebileceklerini sanırlar o basamaklara. Onları böyle bir yeltenişi iten tutkularının kuruntularıdır. Çoğu kez tutundukları ipler ellerinde koparak yok olmanın, tükenmişliğin çukurlarına düşmüşlerdir böyleleri. Bunlar ermek istedikleri şeylerin kendileri için olanaksız olduğunu kavramazlar. Zamanımızın öğretmenleri işte böyle geçim yolu olsun diye seçilen birer meslek ve zanaat adamıdırlar. İlk İslam döneminde Emevilerde ve Abbasilerde ise öğretmenlik böyle değildi. O dönemlerde bilim ve öğretim tam bir uzmanlık işi, bir meslek durumuna gelmemişti daha. Şeriat sahibinden işitileni olduğu gibi aktarma ve bilinmeyen dini konuları öğretme niteliğindeydi. O da sadece başkasını iletme, duyurma biçimindeydi. O zaman toplumu yöneten saygın ve soylu kişiler Tanrı'nın kitabını, peygamberin hadislerini halka öğretme görevini de yapıyorlardı. Ama bir uzmanlık niteliğindeki öğretim biçiminde değil, haber iletme, haber duyurma anlamındaydı yaptıkları görev. Bu görevi de şunun için yapıyorlardı. Öğrettikleri kitap kendi kitaplarıydı. Peygamberlerine inanan ve aracılığıyla doğru yola erdikleri kitaptı. Öğrettikleri İslam'da kendi dinleriydi. Uğrunda savaşmışlar, insanları öldürmüşlerdi. O dinin aracılığıyla toplumlar arasından sivrilip özel bir yer tutmuşlar, saygınlaşmışlardı. Bu nedenle büyük bir tutkuyla iletiyorlardı onu herkese. Toplumu anlatıp duyurma çabasını gösteriyorlardı. Büyüklük duygusu onları alıkoymazdı böyle bir görevi yapmaktan. Başkaları istediği kadar burun kıvırsın, onları bu çabadan kimse uzaklaştıramazdı. Buna şu durum bir kanıttır. Peygamber çeşitli Arap elçileriyle birlikte en büyük, en yakın arkadaşlarını da göndermişti. O elçilerin geldikleri topluluklara İslam'ın ilkelerini ve dinin getirdiği uygulama alanına giren konularını öğretsinler diye. Peygamber önce cennetle müjdelenmiş 10 arkadaşını, sonra da üstünlük yönünde kimler o 10 kişiyi izliyorsa onları gönderdi. Ne zamanki İslam iyice yayılıp yerleşti, İslam inanırları dal budak saldı, giderek uzak ülkeler toplumları gelip yönetimi sahiplerinin elinden aldı, geçen zamanlarla birlikte durumlar değişti, İslam yeni oluşumlar içine girdi, temel kaynaklardan şer'i hükümler çıkarma çabaları çoğaldı. Çünkü olaylar ve ilişkiler çoğalmıştı. İşte o zaman hüküm çıkarma çabalarında yanlışları önleyecek yasa koyma gereği duyuldu. Ve işte o zaman bilim, öğrenim ve öğretimi gerekli kılan bir uzmanlaşma alanı durumuna geldi. Sanatlar, zanaatlar, kafa yorulan meslekler arasına girdi. Bilim, öğrenim ve öğretim bölümlerinde de anlatacağız bunu. Öğretim işi ayrı bir uğraş durumuna gelince devlet yöneticileri, hanedan, yalnızca ülkeyi devleti yönetmekle yetindiler. Bilim ve öğretim işi başkalarına bırakıldı böylece. Öğretimde geçim yolu sayılan bir uğraş oluverdi. Bilim ve öğretim işi böyle bir durum alınca parlak yaşam süren soyluların ve devlet adamlarının yukarılarda olan burunları onları bilime, öğretime girişmelerini engelledi. Ve bu mesleğe yönelmek hoş görülenlere düştü. Dolayısıyla bu mesleği seçen kimse soylular, egemenler katında küçük görüldü. Yusuf oğlu Haccac'ın babasına gelince, Sakif kabilesinin ulularından, saygınlarındandı bu kişi. Biliyorsun, Sakif'in Araplardaki soyluluğu Kureyş kabilesiyle boy ölçüşecek saygınlıktaydı. Ama Yusuf'un Kur'an öğretmesi çağımızdaki türden bir öğretmenlik biçiminde değildi. Ücrete dayalı bir meslek, bir sanat değildi. Anlattığımız gibi İslam'ın ilk çağlarında nasıldıysa öyleydi onun öğretmesi. Yanlış değerlendirmenin bir başka örneği. Yanılgıya düşmenin bir başka örneği de şudur. Tarih kitaplarını şöyle bir karıştıranlar, kadıların durumlarını, savaşlarda komutanlıklara getirildiklerini, askerlere komut verdiklerini filan öğrendikleri zaman içlerine bir umut kuruntularıdır gelip o tür rütbelere heveslendirir onları. Bunlar o zamanki kadılık kurumunun bu çağa dek olduğu gibi sürüp geldiğini sanırlar. Söz gelimi, Halife Hişam'ın dizginlerini elinde tutan adamı Ebu Amiroğlu'yla beyliklerden İşbiliye'deki beyliğin başkanı İbni Abdad'ın babalarının kadı olduklarını öğrendiklerinde bunların kadılıklarının zamanımızdakilerin kadılıklarına benzediğini sanırlar. Kadılık kurumunda değişik oluşumların meydana geldiğini düşünmezler. Bu değişik oluşumları bu kitabın kadılıkla ilgili bölümünde açıklayacağız. Ebu Amiroğlu da İbni Abdad da Endülüs Emevi Devleti'ni kuran Arap kabilelerinden ve soylularındandır. Bunların Arap soylular arasında yerleri biliniyordu. Bunlar zamanımızın kadılarının özendikleri gibi eriştikleri başkanlık ve egemenliğe kadılık makamı yoluyla geçmemişlerdi. Kadılık da devlet gibi öteden beri soyluların ve azatlılarının elindeydi.
Tıpkı zamanımızda batıdaki vezirlik gibi. Ebu Amiroğlu ile İbni Abdad'ın düşman devletlerin birliklerine karşı askerin başında yürüdüklerini ve bunlara yeterince soyluluğu olmayanlara verilemeyecek türden önemli görevler verildiğini bir düşünsene. Kulaktan dolma tarih bilen bunları düşünmediği için böyle konularda yanlışa ve yanılgıya düşer. Durumları olduğundan başka türlü göstererek yorumlar. Bu tür yanlışlara düşenlerin çoğu da bu çağdaki Endüstrilerden kıt görüşlülerdir. Uzun yüzyıllar önce yurtlarında Arap soyluluğunun ve devletlerinin yıkılmış olması yüzünden onların da artık soylulukları kalmadığı için ve soylu berberlerin desteğinden çıkıp uzaklaştıkları için. Soylarının Araplığı kalmıştır o kadar. Soyluluktan gelen güce dayanıp iş görme, soylular arası dayanışma olanağı yoktur bugün. Sözün ettiğimiz kimseler yalnız ve yardımsız kalan halk sürülerinden birer kişi durumuna gelmişlerdir. Ezilmenin köleleştirdiği sürüden birer kişi. Aşağılığa ve aşağılanmaya çalışmışlardır. Böyleyken soylarına ve devlet ilişkilerine dayanarak üstünlük ve egemenlik elde edebilecekleri umarlar. Bunların sanatı, işi, uğraşı olanlardan kimilerinin de bu yüzden o hiç olmayacak şeylere yeltendiklerini görürsün. Ama Arap kabilelerinin durumlarını, soyluluk yönlerini ve batı kesimindeki devletlerini, toplumlar ve kabileler arasında üstünlüğü nasıl sağlandığını inceleyen kimse bu tür yanlışa kolay kolay düşmez ve bu incelikleri gözden kaçırma eksikliğini göstermez. Yanlış değerlendirmeden doğan bir gereksizlik. Aynı yanılgıya dayalı yanlış değerlendirmeden doğan gereksiz bir çaba. Tarihçiler devletleri anlatırken ve devlet adamlarının yaşam öykülerinden söz ederken bir yol tutarlar. Hükümdarın adını, soyunu, babasını, anasını, karılarını, takma adını, mührünü, kadısını, protokol görevlisini, yardımcısını da birlikte sıralarlar. Bütün bunları Emevi ve Abbasi devletleri dönemlerindeki tarih yazarlarına uymuş olmak için yazarlar. O dönemlerdeki tarih yazarlarının o yöntemi uygulamadaki amaçlarının ne olduğunu düşünmeden. O dönemin tarihçileri devlet adamları ve çocukları için yazarlardı genellikle. Neden ki o dönemlerin devlet adamları ve çocukları kendilerinden öncekilerin yaşam öykülerini ve durumlarını ayrıntılarıyla birlikte öğrenme gereği duyuyorlardı. Öncekileri atalarını izleyebilsinler ve tutumlarına onlarınkine göre bir yön versinler diye. Yönetimlerinden sonra gelecek kişilerin seçimine, seçip eğitip yetiştirdiklerinin çocuklarına ve yakınlarına makamlar ve rütbeler vermeye dek her konuda. O dönemlerin tarih kitaplarında kadılardan da söz edilmesi yerindeydi çünkü. O dönemlerin kadıları daha önce de söylediğimiz gibi vezirler sırasında sayılırlardı. Devletin soylu sınıfındandılar. Onun için o dönemlerdeki tarih yazarları hepsini söz konusu ediyorlardı kitaplarında.